Ayrım 29, sayfa 258. Özür dilerim. Aceleyle kucakladı Hazel'ı. Beni başından atmak bu kadar kolay değil. Hemen dönüp savunmayı organize etmeye başladı. Utman'ın pikabı aniden durmak zorunda kaldığı için aşağıda geçitte savrularak yan döndü. Diğer araç da onun arkasına çarptı. Mücahitler her iki araçtan dışarı fırlayıp koşarak Hector ve adamlarına ateş açtılar. Utman henüz duruma tam olarak hakim olamamıştı. Hector, Tarık ve sağ kalan iki crossbow çalışanı duvarın üzerine yatarak aşağıya yaylım ateşi açtılar. Adamların bir kısmı oldukları yerlere yığılıp kaldı. Saldırıları yarıda kalmıştı. Düzensiz bir şekilde geri dönüp kaçmaya başladılar. Çoğu geçitte yerde kaldı. Bu mesafeden külüstür AK-47 bile etkili oluyordu. Yaylım ateşten kurtulanların bir kısmı pikapların arkasına sığınırken geri kalanlar da geçidin gerisindeki viraja kaçtılar. Araçların sürücüleri birkaç manevra ile pikapları bulundukları yerden çıkartarak geldikleri yoldan geri döndüler. AK-47 kurşunları peşlerinden kaportaları dövüyordu. İki araç da gözden kaybolunca Hector, mücahitlerin aşağıda terk ettikleri adamları saydı. Altı adamdan ikisi hala hayat belirtisi gösteriyordu. Bir tanesi yardım isterken, diğeri de peşinden sürüklenen yaralı bacaklarıyla yerde sürünüyordu. Duvarın üzerindeki adamlar keyifle bu hedeflere ateş açtılar. Hector'ın müdahalesine fırsat kalmadan iki mücahit de ölmüştü. Pek kabul edilebilir bir şey değildi bu yaptıkları. Ama adamlar için en ufak bir acıma hissi uyanmadığı içindi. Mücahitlerle rolleri değişmiş olsalar da yakın gelecekte olmayacak şey değildi bu. Onların aynı şeyleri yapacaklarından eminler. Tarık adamlardan biri boş şarjörleri toplayıp doldurulmak üzere kadınlara versin. Utman çok geçmeden yeniden gelecektir, emin olabilirsin. Sonraki bir saat içinde Utman, kayalık engeli aşmak için iki atak daha düzenledi. Bunlar kendisine pahalıya mal olmuştu ve şimdi aşağıda yatan cesetlerin sayısı 14'e çıkmıştı. İkinci saldırıdan sonraki sessizlik, geçidin ağzına gelen çok sayıda aracın motor sesiyle bozuldu. Adem telsizle yardım çağırmış. Şimdi aşağıda muhtemelen birkaç yüz adam toplanmıştır, dedi Hector Hazel'a dönerek. Ne kadar cephanemiz kaldı? Taşıdığın sandıkta kalan 300 mermi var. Oldukça hızla azalıyorlar. Bir an durakladıktan sonra Hazel dayanamadı. Neden sürekli tepelere bakıyorsun? Artık bir sürü adamı olduğuna göre Utman'ın bir sonraki hamlesini tahmin etmeye çalışıyorum. Ne yapacak sence? 30-40 adamı üstümüze rahatlıkla ateş açabilecekleri tepelere gönderecektir. Onlar ateş etmeye başlayınca kafamızı kaldıramayacağız ve Utman bariyerin üzerinden doğrudan saldırıya geçecek. O zaman onları püskürtme şansımız olmayacak. Ne yapacağız peki? Hazel sordu. Kayanın çıkıntısının altına gizleneceğiz. Böylece yukarıdan doğrudan üstümüze ateş edemezler, diye açıkladı. Sonra taşlardan bir siper yaparak karşıdan gelecek ateşten kendimizi koruyacağız. Kadınlar gözcülük yaparken Hector ve diğerleri kaya çıkıntısının altında taştan siperlerini inşa etmeye başladılar. Taşları hızla birbirinin üzerine koyuyorlardı. İşleri bitince cepheden gelecek saldırıyı beklemek üzere kadınların yanındaki yerlerini aldılar. Hazel bir süre sessizce hazırlıkları gözden geçirdikten sonra Kayla'nın duyamayacağı bir sesle Hector'a sordu. Bu işe yaramayacak, değil mi? Hayır, diye itiraf etti Hector. Çok uzun süre dayanamayız. Sonra ne yapacağız? Dua etme konusunda ne kadar iyisindir? Ben pratiğimi tamamen kaybettim. Paddy O'Quinn'i yeniden aramayı deneyebilirsin, diye öneride bulundu. Denemenin bir zararı olmaz, en azından zaman geçer, diyerek Hazel'a katıldı ve uydu telefonunu çalıştırdı. Bu arada yukarıdan kurşun yağmaya başlamadan önce senin diğer kadınlarla birlikte siperlerin arkasına gitmeni istiyorum. Onları izlerken bir ileri bir geri giderek telefonun sinyal alabileceği bir nokta aradı. Sonunda vazgeçti. Kuyunun dibindeymişiz gibi, diye söylendi. Yeni siperlerin arkasına gidip Hazel'ın yanına oturdu. Fırtınadan önceki sessizlik dedi Hazel'a hafifçe. Bir saniyesini bile boşa geçirmeyelim. Kolunu boynuma dola. İyi geldi bu dedi Hector. Değil mi ama? Biliyor musun burada bu şekilde bitmesi çok yazık olacak. Harika planlarım vardı. Benim de öyle. Şu anda beni öpmek istersen pek bir dirençle karşılaşmazsın. Kayla bizi izliyor. İkisi birden Kayla'ya gülümsediler. Ve o da kararsız bir şekilde gülümsedi karşılık olarak. Annenizi öpebilir miyim Bayan Benek? Hector'ın sorusu karşısında Kayla bu kez başını sallayarak kıkırdadı. Siz ikiniz fena halde yaramazsınız. Öpüşmelerini ilgiyle izliyordu. Bir süre daha süren öpüşmeleri üstlerindeki kayalardan gelen sesler yüzünden kesildi. Hepsi birden başlarını kaldırıp yukarı baktı. Bir yere ayrılma diye fısıldadı Hector. Kaldığımız yerden devam etmek üzere geri geleceğim. Ayağa kalkıp silahına uzandı. Tarık ve diğer iki adamın kayanın tepesini gözleyerek kafasını çıkaracak ilk düşmanı beklediklerini gördü. Hazel ve Kayla siperin arkasında, ayaklarının dibinde çömelmiş vaziyette, korku içinde kayalığın tepesine bakıyorlardı. Hazel AK-47 silahını duvarın üstüne yerleştirmiş ve dipçiğini omzuna dayamış bekliyordu. Kayla Beretta tabancayı iki eliyle kavramış, dizlerinin üzerinde tutuyordu. Dahlia arkalarında çömeldi. Silah kullanabilir misin Dahlia? Hector'ın sorusuna başını sallayarak karşılık verdi ve gözlerini yere indirdi. O zaman Kayla'ya göz kulak ol dedi Hector. Dahlia başıyla onaylayıp gülümsedi. Ama hala Hector'a bakmıyordu. Bulunduğu siperden çıkıp duvarın üzerindeki Tarık'ın yanına gelip çömeldi. Şimdi aşağıdaki geçitte toplanan adamların seslerini de duyabiliyorlardı. Ses yansıtıcısı gibi işlev gören kaya duvarlar sayesinde Hector adamlara nutuk atarak çarpışmaya hazırlanan Utman'ın sesini tanımıştı. Hector, önce tepelerindeki adamların kendilerini göstereceğinden emindi. O yüzden dikkatini o tarafa yöneltti. Gökyüzünün mavi fonuna karşı bazı sinsi hareketler fark etti ve beklemeye başladı. Hareket tekrar edince silahını doğrultup omzuna dayadı. Bir adamın başının tepeden uzandığını görünce üç el arka arkaya ateş etti. Tepeden taş parçaları döküldü ve adam kafasını geri çekti. Hector ıskaladığını düşünerek birkaç saniye bekleyip bir sonraki hedef için hazırlandı. Sonra birden sahipsiz bir silah kayanın ağzından aşağı uçtu ve geçide düştü. Hemen peşinden adamın cansız bedeni kayalardan aşağı yuvarlandı. Etekleri bayrak gibi havalanarak silahın üzerine düştü. Sırt üstü yatan adamın tek gözü şaşkın bir ifadeyle gökyüzüne bakıyordu. Diğer gözüne Hector'ın kurşunu saplanmıştı. Hector yanına gidip cesedi yuvarlayarak silahını aldı ve tüm vücudunu saran bir haz dalgasıyla elinde tarttı. Bir Beretta SC-70-90'dı. Bir an nereden geldiğini merak etti. Sonra hemen Utman'ın Vaha'da öldürdüğü crossbow çalışanını hatırladı. Kesinlikle kendi silahlarından biriydi. Tek gözlü cesedin belinde bir fişeklik vardı. Hector çekip aldı. Gözlerini kontrol etti ve her birinde 30'ar mermi olan 5 şarjör buldu. Fişekliği kendi boynundan geçirdi. Hızla optik nişangahın düşüşten zarar görüp görmediğini kontrol etti. Daha hasar tespiti yapamadan üzerindeki tepede bir hareketlenme oldu. İçgüdüsel olarak silahı yukarı kaldırdı ve nişangahın büyüteçli merceğinde bir adamın kafası beliriverdi. Artı işaretini ortalayıp tetiğe bastı. Kurşun tam Hector'ın istediği noktaya saplanmıştı. Mücahit kayadan savrulup cansız olarak Hector'ın ayaklarının dibine düştü. Hector'ın gerçek bir silaha sahip olma sevinci çok kısa sürmüştü. Birdenbire onlarca türbanlı kafa tepelerindeki kayadan uzanıp üzerlerine kurşun yağdırmaya başladı. Düşmanın savaş çığlıkları duvarlarda yankılanıyordu. Bu sesler aşağıda Utman Vadda'nın oluşturduğu saldırı takımından geliyordu. Hey diye Tarık'ı ve diğer iki adamına seslendi Hector. Burada keklik gibi avlanmak için bekleyemeyiz. Hemen sipere girelim. fırlayıp karşı tarafa doğru koşmaya başladılar. O sırada adamlardan biri yukarıdan açılan ateşle vuruldu. Bez bebekleri andırır gibi yere serilince Hector adamın öldüğünü anladı. Buna rağmen adam için yapılacak hiçbir şey olmadığından emin olana kadar kurşun yağmurunun altında durdu. Sonra hızla atılıp diğer ikisinin peşinden gitti. Kaya çıkıntısının altına ulaşamadan Tarık vurulup yere serildi. Hector elbisesinin arkasındaki parlak kızıl noktanın giderek büyüdüğünü gördü ve gözlerinin önünden karanlık bir gölge geçer gibi oldu. Hayır Tarık, Tanrım lütfen onu alma. Silahı sol eline alıp koşusuna neredeyse hiç ara vermeden sağ eliyle Tarık'ı düştüğü yerden kaldırdı. Tarık çok iri bir adam değildi ve Hector onu kolayca taşıyıp taş siperin gerisine bıraktı. Onun için elinden geleni yap dedi Hazel'a yeniden öfkelenerek. Ayağa kalkıp tepesindeki kayalığı silahıyla uzun süre taradı. Üç düşman daha vurulup kayalardan aşağı yuvarlandı. Diğer kafalar hemen kayboldu. Hazel ve Dahlia Tarık'la ilgilenmeye başladılar. Dahlia'nın ağladığını gören Hector, o anın tüm sıra dışılığında bile bu durum karşısında şaşırmıştı. Neden ağlıyor diye soru verdi. Ne saçma soru, ona aşık da ondan elbette. Hazel başını kaldırmadan yanıtladı. Tanrım, herkes yapıyor bunu. Hector savaş çılgınlığı içinde umursamaz bir şekilde sırıttı. Ne kadar kötü yaralanmış. O sırada geçidin diğer tarafından uzanan kafalara iki el ateş etti ve bir kişiyi daha öldürdü. Bilmiyorum dedi Hazel. Sırtından vurulmuş ama kanında baloncuk olmadığına göre belki de ciğeri delmemiştir. Yaraya basınç uygula, kanamayı durdurmaya çalış. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Fakat tüm azizler aşkına başını eğ lütfen. Sen de Kayla. O tabanca ile bir şey yapamazsın bu adamlara. Tekli atışlarla sözünü bitirdi. Düşman yaylım ateşi siperin duvarlarında patlayarak üzerlerine taş parçaları ve toz yağdırdı. Hector yere çökerken ağzındaki taş parçasını tükürdü. Sonra etrafı dinlemek için başını kaldırdı. Geçidin ağzından savaş naraları geliyordu. Utman'ın adamları kaya engelin diğer tarafından tırmanıyorlardı ve hiçbir dirençle karşılaşmadan tepeye ulaşıyorlardı. Hector tepeye ateş edecek pozisyona gelene kadar siperin içinde yuvarlandı. Böylece kafasını çıkarmak zorunda kalmadı. İlk adam bariyerin üzerinden kafasını çıkardığında diğerlerinin de kendilerini göstermeleri için bekledi. İlk kafa yeniden aşağı indi. Herhangi bir ateş yapılmayınca yeniden yükseldi. Bu kez diğerleri de çıkıp inmeye başladı. Hector iyice dikkatsiz davranmalarını bekliyordu. Üç tanesi ayağa kalkıp Allah'a ekber diye bağırmaya başlayınca Hector arka arkaya beş atış yaptı. Adeta makineli tüfek salvosu gibiydi. Adamlar şaşkın feryatlar atarak acı içinde ya düşmüş ya da kendilerini yere atmışlardı. O curcuna içinde emin olması olanaksızdı ama Hector üçünü de vurduğunu düşünüyordu. O kadar da paslanmamışım diyerek kendi kendini kutladı. Hala iş var bizde. Düşmanın kalanı şiddetle karşılık verdi. Hem kayalığın tepesinden hem de bariyerden. Bulundukları sipere doğru yaylım ateşi başladı. Kurşunlar taş duvarlara çarpıp parçalar kopararak havayı toza boğuyor ve vınlayarak kayalardan sekiyordu. Hector bir kolunu Hazel'a diğerini Kayla'ya doladı ve ikisini birden taş zemine yatırdı. Hepsinin suratı ince taş tozlarıyla kaplanarak ölüm beyazlığına bürünmüştü. Silah sesleri ve savaş çığlıkları arasında Hector uzaktan gelen yeni motor sesleri duydu. Utman bu kez ne dolaplar çeviriyor acaba diye kendi kendine sordu. Araçları bariyerin üzerinden aşırtacak kadar çıldırmış olabilir mi? Bunu görmek isterdim. Fakat motor sesleri giderek kuvvetlenmiş, neredeyse mücahit çığlıklarını bastıracak hale gelmişti. Hector aniden motor seslerinin bariyerin diğer tarafından değil, arkalarındaki açık alandan yankılandığını fark etti. Arapların atışları azalmış ve seyrekleşmişti. Hector kadınları yere bastırmaya ara vermeden döndü ve ve kendi vücudunu onlara siper ederek arkalarındaki kaya duvarların kıvrımından gözüken açık geçide baktı. O anda üç kocaman GM pikabından oluşan konvoy görüş alanına girdi. Geçitten doğru üzerlerine geliyorlardı. Her birinin yan tarafına Crossbow logosu işlenmişti ve hepsinin ön tarafında birer çift namlulu Browning 50 kalibrelik makineli tüfek yerleştirilmişti. En öndeki pikapta Paddy O'Quinn duruyordu. Keyifle sırıtarak her iki ateşleme kolunu tutmuş, çifte namluyu geçidi tıkayan bariyerin üzerindeki mücahitlere doğru çevirmişti. Peşinden gelen pikapta Dave Imbiss geriye yatarak Browning silahını kayalığın tepesine çevirmişti. Paddy O'Quinn ve orkestrası şimdi bize en meşhur parçalarını çalacak dedi Hector ve kahkahalar atarak iki kadını kucakladı. Silahların gök gürültüsünü andıran sesleri tüm geçitte yankılanıyordu. Paddy'nin izli mermileri kaya bariyerin üst tarafını havaya uçurmuş, ortalığı kalın bir toz tabakası kaplamıştı. İkinci pikapta Dave yoğun ateşiyle kayanın tepesini taramaktaydı. Fırtınanın salladığı ağaçtan düşen meyveler gibi geçide yukarıdan insan vücudu yağıyordu. Birkaç saniye sonra tüm görünen hedefler imha edilmiş ve silahlar susmuştu. Paddy etrafına bakındı ve onların kaya çıkıntısının altındaki taş siperin ardında olduğunu görünce neşeyle el salladı. Günaydın Hector, seni tek parça görmek ne hoş bir sürpriz böyle. Seni eve bırakabilir miyim? Bu harika olur diye bağırarak cevap verdi Hector. Şu ana kadar senin gülümsemenin ışığının kıymetini bilememişim. Tarık'ı dikkatle kaldırdı. Nasılsın dostum diye sordu onu öndeki pikaba taşırken. Daha uzun yıllar yanında olacağım. Sen ve ben hala o şeytan Utmumba dağı gebertmek zorundayız dedi Tarık. Sesi güçlükle duyuluyordu ama en azından ağzından kan gelmiyordu. Hector onun yaşayacağından emindi. Pikabın arkasına yatırdı, kadınlar da yanına çıktılar. Ona çok iyi bak dedi Hazel'a. Bir emirden çok yalvarmaydı. Merak etme Hector dedi Hazel. Dahlia ve ben ona bir şey olmasına izin vermeyiz. Diğerleri nerede? Hector araca bindiğinde Paddy'nin neşeli bir tonla sordu. Ne görüyorsan o Paddy dedi Hector üzüntülü bir şekilde. Başka kimse yok, olmayacak. Paddy gülümsemeyi kesti ve bir sonraki gayri ciddi lafını söylemek üzereyken yutkundu. Huzur içinde yatsınlar dedi ciddi bir tavırla. Amin. Fakat kızı kurtarmayı başardığını görüyorum. Eve götürene kadar kurtarılmış sayılmaz. Hadi gidelim Paddy.